Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Evet Hande'cim, ne var ne yok?
Gece geç bir saat. Saat 10.30'u geçti.
Cumartesi akşamı. Gene çok, son dakikaya bıraktık.
Çok yoğun bir gündü. Güzel bir, keyifli bir gündü. Ne yaptık?
Vallahi aslında bu hafta benim önceki haftalara göre sakindi. Eldeki olan işleri temizledim. Şu geçen haftalarda yoğunlukla üstünde çalıştığım. Zaten yoğun üstünde çalıştığım şeyi de şöyle söyleyeyim. Artık işleri teslim ettiğim için daha rahat söyleyebilirim. Her ne kadar görsellere paylaşamasam da. 3 defa havaalanı işimiz oldu. Bu yeni havaalanı ile ilgili. Hem havadan hem içeriden farklı müşteriler için çekimler yaptık. Ve zaten bugünkü haberlerim de ağırlıklı olarak havalimanları, uçaklar üzerine olacak. Yalnız şunu söyleyeyim, hani yeni havalimanıyla ilgili de çok eleştiriler falan var.
Şimdi kullanılmaya başlandı tabii dahası.
Tabii. Senin abin hatta kullanmış. İşte,
o da Sabiha'da uçuş için bulamadığı için.
Evet, yurt içi uçuşlarda bence iyice Sabiha'ya insanlar yüklenecek çünkü. Ve zaten öyle gözüküyor. O da hani Gaziantep'e gidiş gelişte kullanmış ve bayağı
uzak diyor değil mi?
Hem uzak diyor, hem havaalanının içinde süreçler kötü diyor. Tuvaletleri hemen kullanılmaz hale gelmiş diyor. Biraz hani kalitesi düşük yapılmış gibi bir şeyi var, yorumu vardı.
Atatürk Havalimanı çok iyiydi. Zaten işte, onun da
şimdi
ismi
bu
değilse,
havalimanı da çok güzel.
İstanbul Havalimanı olmuş.
Çok büyük bir havaalanı. Bu kadar büyük havaalanına ihtiyaç var mıydı, yok muydu?
Yokmuş.
Ya işte.
Çünkü yani, Atatürk Havalimanı zaten kapasitesini kullanmıyormuş. Ben öyle bir yazı okumuştum.
Bilmiyorum işte bu mantığını falan bakmak lazım. Onun dışında da haftamız sakindi, evet.
Benim de ben en sonunda final sınavlarını okumayı bitirdim ki bu seneye kadar normalde vize sınavını yapar ya da diğer finalleri de her neyse hemen okurdum. Yani o ilk iki hafta içinde bitmiş oldu bütün derslerimin. Ve bu sene ve bu dönem bir de tabii bayağı kapsamlı da bir tek soru sorup yorum soru sordum dördüncü sınıfların. Sınıf mevcudu 60'a yakın. Oku bitmedi. bayağı zor oldu. Tabii Poyraz da büyüdükçe aslında daha çok vakit alıyor. Bak yine o dinleyicimiz Poyraz'dan bahsetmesi olur mu diye bahsedeceğim. Şöyle ki bir başka dinleyicimiz Hatice, Hatice Hanım, evet. O da sağ olsun bir destek mesajı yazmış, maili göndermiş. Bir, seni bir kere kırmayıp siteyi ziyaret edip oraya yorum bırakmış. Daha doğrusu yorumunu evet oraya bırakmış. Sağ olsun diyor Hande Hocam'dan anne olmak adına tavsiyeler dinlemek istiyorum. O da çiçeğe burnunda
şimdi,
bir anne.
Doğal olarak her kutuptan olur. Şimdi çocuğu olan dinlemek ister. Çocuklarla, bebeklerle, bizim de eskiden bebeğimiz olmadığı zaman algıda seçicilik, hiçbir şekilde bebekle ilgili bir şey ne duymak istiyorduk ne görmek istiyorduk.
Ya. Gördüğümüz zaman kaçıyorduk zaten. Hani uçak seyahatinde yanımıza bebekli mi düşecek? Yok işte ama bir çok feci bir travma yaşamıştık Amerika uçuşunda da oradan biraz da kaynaklandı herhalde. Evet. Sağ olsun Poyraz'ın yaşı geri işte hangi aşamada olduğumuzu, nelere dikkat ettiğimizi falan sormuş. Tabii ki bu kadar uzun hani Hatice ile. Ben Hatice diyorum ama Hatice Hanım da derim. Fark etmez. Onunla özelden de yazışırız. Arada da yazışıyoruz. Ama bugün MR Square'e gittik. Ve onun içindeki akvaryuma ben ilk defa gördüm. Valla benim çok hoşuma gitti. Ben çok eğlendim. Ondan sonra hani bir kısım yerde içim acıdı. Oraya doğruya doğru neyse söyleyeyim.
Genel olarak bütün hayvan şeyleri bence şey.
Çok fena. Ondan sonra ama Poyraz da bayağı keyif aldı. Yani bazı şeylere 10 saniye bile dikkatini vermese de bazısının önünde bayağı uzun kaldı. Enteresandı. Tabii onun çok daha büyükleri de var yurt dışında ya da
Türkiye'de
başka.
De var.
Türkiye'de de var biliyorum. Bir ona gittik. Ondan sonra bir de yine Hatice Hanım için söyleyeyim. Yaratıcı Çocuk Festivali var 25-26 Mayıs'ta. Maçka Küçük Çiftlik Park değil mi orası?
Evet ama daha onun çocuğu için çok erken olacak.
Daha bebek tabii.
Bebek.
Başka çocuklu
yani
ailelerimiz.
Bir...
Mesela Bilge, ama Bilge Hanım da Ankara'da. Tamam. Biz BiletX'den bilet aldık. Kısaca bir araştırılabilir başka çocuklu dinleyicilerimiz.
Şu anda sen yeni gelecek sene için anaokulu oyun grubuna bakıyorsun.
Böyle bakıyorum. Bir süreç var. Evet, öyle bir süreç var. Oldukça kafa karıştırıcı. Devamlı böyle söylendiğim Türkiye'deki çeşitli tercihleri.
Eğitim sistemi üzerine.
Eğitim sistemi üzerine. Evet, sonra bir dinleyicimiz Murat Osman Bey. Hı. Kendisinin yerine Poyraz kardeşine, Poyraz kardeşimi de öpüyorum demiş. Öptük, kokladık onun yerine. Çok teşekkür ederiz maili için. Olumlu, pozitif, güzel bir mail atmış. Beğenmiş geçen tamam. haftaki evet
bölümü. Haberlerimize geçelim. Başka bir şeyimiz var mı?
Benim yok şimdilik.
Tamam o zaman. Hadi senden mi haber alalım?
Buyur senden alalım. Sonra çok konuşuyorum diye bana kızıyorsun.
O zaman.
Şu haberi yapar mısın? Bu çok ilgimi çekti. Hangi markalarmış merak ettim. Tam bana göre.
Şimdi onu sonra geleceğim. En son haberim o Hande'ci. Bekleyeceksin sıranı. Bence bilimsel olarak çok değişik bir şey. İlk defa Avustralya'da yapay sentetik rahim denenmiş.
Evet.
Bebek.
Ve büyümüş mü?
Bebek plastik bir torbanın içinde. Yani yapay rahim bir insan içinde değil.
Buna ne diyordu? Amniyotik kese mi? Ne diyorlar
evet.
ya?
Ve sıvı da laboratuvarda yapılmış bir sıvı. Hmm. Yani şeyden birinden alınmış bir sıvı değil. Ama bu ilk defa tabii bir insan için yapılmamış. Bir koyun için yapılmış.
Ha.
Evet 5 gün içinde yaşatmışlar şeyi. Tabii bunun şimdi bu teknolojinin ilk hedefi kuveze konan çocukları bu tarz bir ortama sokmak. Çünkü kuvez aslında istenen etkiyi prematüre. Sağlamıyor. Prematüre doğunca hı. aslında yani bir torba düşün mesela torbanın içine konacak ve çocuğun karnı bu sisteme bağlanacak ve beslenmesi bu şekilde gerçekleştirilecek. Böyle bir şey hedefleniyor. Daha çok erken safhada dediğim gibi daha 5 gün anca o tutabiliyorlar. Koyun. Ve koyunda. Ama bu işin başladığının bir işareti. İleride daha tabii ilk hedef süreyi uzatmak hayvanlardı. Sonraki aşamada işte insanlarda prematüre doğan bir bebeğin kuvöz yerine bu tarz bir ortamda normal gelişimini tamamladıktan sonra doğmasını sağlamak. Bu anlatıldığı şekliyle bana biraz Matrix'i hatırlattı. Matrix'te hmm. insan tarlaları vardı hatırlıyor musun? Robotlar evet, evet. insanları yetiştiriyordu bu tarz ortamlar içinde. Tam anlamıyla aslında ona benzer bir ortam yaratılıyor. Bilimsel olarak mantığını anlıyorum ama sonraki aşamaları da düşün. Şimdi sen bunun 5 gün, 10 gün, 20 güne çıkarttıktan sonra bir gün gelebilir ki 9 ayda taşımak mümkün olabilir. Bu durumda ne olacak? Tüp bebek ortamında embriyo haline gelmiş bir bebeği bu ortamda 9 ay boyunca hiç anne taşımadan yetiştirmen diyeyim mümkün olacak.
Ya bitki gibi saksıda yani.
Bir yerde evet laboratuvar ortamında büyüyor olacak.
Yani bu tabii annenin bir sağlık sorunu varsa güzel bir çözüm yoksa. Yani Allah her isteyene.
Ben taşımak istemiyorum dedi mesela. Ben o hamilelikle hani işte, uğraşmayayım.
Kilo almayayım. Evet. Ama onun da zevki var yani.
Zevki mi cefası mı? Cefası yok mu? Mide tamam bulanmaları hiç. Falan.
Valla ben çok keyif alıyordum yani hepsinden. Tabii zorlanan olabilir. Hmm. Neyse.
Modeldir. Ya, bir şey yapmak ister. Fiziğim şey
vallahi
kazancı
mı? Secret modelleri de iki tane çocuk doğurup şey yapıyorlar. Yani gene mesleklerine evet. devam ediyorlar. Spor denen bir şey var.
Hmm. Ama konu bayağı ilginç bir şey aslında.
Evet bundan ziyade bu tartışmadan ziyade evet konunun kendisi ilginç.
Haber böyleydi.
Evet. Benim şöyle Digital Age sitesinden bir haberim var. Daha doğrusu iki tane var da birincisi bu yemek sepetinin kurucusu kimdi? Nevzat Aydın mıydı? Hı-hı. Onun yeni girişimi Bana Abi diye bir şey. Hani hı-hı. Bana Abi gibi Bana Abi. İstanbul Avrupa yakasında belirli bölgelerde uygulanacakmış online market ürünleri siparişi. Hı. Yani ne yapıyorsun? Market ürünlerini yaklaşık 10 dakika içerisinde kullanıcılarına ulaştırma iddiası.
10 dakika.
10 dakika bana gerçekten iddialı geldi. Çünkü hı. bir kere sen siparişi girdikten sonra ve o sipariş sepeti oluşturulduktan sonra mı 10 dakika acaba?
Öyledir. Çünkü hem alışverişi parayı ödeyeceksin. Yapıp da. Evet parayı ödeyeceksin ama gene de
gene şey de 10 dakika sadece Avrupa yakası şimdilik. Dondurma, dondurulmuş gıda, meyve, sebze, anne bebek ürünleri, ev temizlik ürünleri, kişisel bakım ürünleri 2000'e yakın market ürünü online sipariş edebiliyor musun?
Bu anca bence dev bir otobüsün içinde bütün bu ürünler hazır hareket halindeyken mümkün olabilir gibi geliyor. Mantığını merak ettim. Hani nasıl?
Nasıl işleyecek değil mi? Ben de çok merak ettim. Evet. Değişik bir kurye ağı kullanıyormuş. Bilemiyorum, göreceğiz.
Bu muydu?
Ben sana dedim çok bu hafta kısa. Çok kısa ve öz haberlerim tamam. var diye.
Şimdi 1960'lara göre şu anki uçuşlar 1960'lara göre çok daha uzun zamanda gerçekleşiyormuş. Mesela 1960'larda New York Los Angeles uçuşları kaç dakikaymış? 5 saat sürerken şimdi 6 saatin üstünde gerçekleşiyormuş. Bu arada oluşan teknoloji de var. Uçakların verimliliği, hızı falan. Sebebi şuymuş. Tamamen hava yolları efektifliği sağlamak yerine kuralları esnetmeye çalışıyormuş. Yani şimdi sen mesela bu hala 5 saat olduğunu düşün. Eğer 15 dakikada fazla gecikme olursa kurallara göre yolcuların tazminat talep hakkı oluyormuş. Hı hı. Bunun önüne geçmek için de daha fazla yakıt, çevre dezavantajı ve maliyet şeyi olmasına rağmen mesela uçaklar diyor ki bizim o uçuş 6 saat sürüyor. Ve sen geç de kalksan, erken de kalksan, erken kalkma zaten olmuyormuş. Bu 15 dakikanın içinde havada oyalanıyor yani. Hı. Yeter ki geç kalmasın. 5 saat deyince aslında tam o sürede gitmesi gerekiyor. Yani geç kalksa da mesela 10 dakika geç kalktı, havada bir şey oldu, süre uzadı. Onu engellemek için süreyi 6 saat yapıp yavaşlatıyor uçaklar. Hmm. Yavaş gidiyorlar ve bütün hava yolları da bunu yapıyormuş
tazminattan
aslında.
Tazminattan
kurtulmak için. Çünkü bir uçak dolusu insanın tazminat şeyle uğraşmaktansa uçuşları yavaşlatmak daha efektif geliyormuş.
Hmm.
Enteresan
mantıklı.
Değil mi?
Evet.
Yani insanlar artık daha fazla daha yavaş uçuyor 1960'lara göre. Bunu da diyor
ilerleyen
ki
teknolojiye
ilerleyen rağmen. Teknolojiye rağmen ama bunun da önüne geçmek için hava yolları yakıt israfı oluyor, bir sürü şey oluyor.
Maliyeti gene.
Kendi süreçlerinin nasıl biz bu işte geç kalmaları öneririz gibi uğraşmak yerine de süreleri uzatarak bunun önüne geçmeye çalışıyormuş.
Hafif bir cinlik seziyorum ben burada.
Evet, işin kolayına kaçıyorlar kısaca.
Evet. Ben çok değişik bir haber okudum Mehmet. Hı. Aslında haberin başlığı ekolojik markalaşma. Hı. Şimdi sen de diyeceksin ki bu nedir? Eco branding diye. Hı. Sana da bazı konularda ilham verebilir. Bilmiyorum peki. Ama. Şimdi daha az mürekkep kullanmak markaların çevre etkisini ne kadar değiştirir diye soruyu soruyorlar. Bildiğin üzere senin de görünürlük her marka için çok önemli bir şey. Ve kullanıcılar yani biz tüketiciler... Ne yapıyorsun? Birçok ürünü sadece aslında o markanın üretimi diye alıyoruz. Hmm. Sen de geçen hafta mı, bir evvel hafta mı ne Migros'ta yaşadın? Ayıptır söylemesi okula götürmek için.
Dinliyorum ben seni, evet.
Ben Cezerya alıyorum, Koska'nın Cezeryesi ya da işte Koska'nın başka ürünleri böyle küçük atıştırmalık. Fındık fıstıkımsı, krokantlı bir şeyler. Mehmet dedi ki işte şundan alsana dedi. İşte bak bu böyle şöyle bol fıstıklı falan gözüküyor. Mesela Koska 4 liraysa o gösterdiğinde 2,5 liraydı gibi. Ben dedim almayacağım. Çünkü
Koska'nın markasını bildiğin için.
Evet, ben şimdi mesela markaya güveniyorum. Anlatabiliyor muyum? Eğer param da mesela yoksa herhangi başka bir şey için 2 tane alacağıma ben 1 tane almayı tercih ederim.
İşte burada seninle genellikle ayrışıyoruz.
Ya sen 2 tane almayı tercih ediyorsun. Neyse. ben o tüketim çılgınlığına kapılmıyorum.
Hayır, sen markaya daha böyle bağımlısın. Ben de o bağımlılık daha az. Sen markalara daha çok inanıyorsun. Ben daha az inanıyorum.
Tamam, marka ama bazı markaların bazı kaliteli ve standartı tutturduklarını düşünüyorum.
Evet, de yani ben bilinmedik markalara şans tanımayı deniyorum. Sen de o şans tanımı olmuyor. Sen bildiğini şaşmadan ilerliyorsun.
Sen yeni maceralara çok açıksın.
Evet, evet.
Ama kaç sefer hayal kırıklığına uğradığımızı, kaç sefer de çok güzel yerler keşfettiğimizi burada itiraf edeyim.
Tamam. Ama ürünlerde de aynı şey olabiliyor.
Ürünlerde de aynı şey olabiliyor. Tamam, peki. Olabilir. Şimdi sürdürülebilir kalkınma dolayısıyla hayatımızın her alanına hızla girmeye başladı, devam ediyor dedik. Bu ama kozmetik olabilir, mimarlık olabilir, gastronomi olabilir. Sonuçta bir dönüşüm süreci içerisinde. Şimdi bir logonun baskısını düşün. Çok pahalı olmayacak. Ve ne kadar, en fazla ne kadar mürekkep gerektiriyor diye düşündüğümüzde ne yapmış bu Eco Brand'in girişimi? Markanın bileşenlerini daha ekolojik ve şirketin bütçesine faydalı olacak şekilde dönüştürmüş. Ve şöyle baskı maliyetlerini %10 ila %40 arasında da azaltmış. Mesela McDonald's'ın, gördün mü burada?
Gördüm, genellikle aslında logoların içini boşaltmış.
Evet. %34.11 mesela, daha az mürekkep, Coca-Cola, H&M gibi dolu ve boş alan arasında, evet dolu alanları boşaltıyor.
Ama ben o logoların grafiksel olarak görüntüsünü beğenmediğimi de söyleyeyim. Yani haklıdırlar, katılıyorum. Ama görsel olarak çok da şey değil.
Tamam,
yani
sen
bağlantısını paylaşırız, inceler.
Evet. Ama ben de tüketici olarak baktığımda mesela Coca-Cola'nın, Apple'ın, H&M'in, UPS'in, McDonald's'ın böyle ekolojik anlamda, sürdürülebilir kalkınma anlamında böyle bir hassasiyet, sadece maliyetleri düşürme anlamında değil de anlatabiliyor muyum? Böyle bir ekolojik hassasiyet göstermeleri bana pozitif geri dönüş yapıyor. Çok
anladım.
Takılmıyorum.
McDonald's'ın logosunu bu şekilde yaparak yapacağı ekolojik yerini şu anda Big Mac'leri veya diğer ürünlerine koyduğu o köpük kapları yerine farklı bir şey yapması bence çok daha ekolojiye katkı sağlayacak.
Atıklar anlamına da çıkarmasın diyorsun bu kadar. Olur, Starbucks'ın böyle bir biliyorsun, evet, kampanyası da oldu. Kendi termosunda
McDonald's da aynı kampanya, hani bardak yarışması vardı,
tamam
ya.
Tamam, ama daha bir sürü, demek ki.
Ama daha biz bunları
çaba
çözemediler.
Çaba sarf ediyorlar Mehmet.
Bunları çözemediler de.
Bu kadar eleştirmenin bir anlamı yok. Çaba sarf ediyor
çok
insanlar.
Çok anlamlı bir eleştiri. Uçaklardan devam ediyoruz. 2000 ile 2017 arasında uçaklardaki koltuk arası 10 santimetre, ortalama 10-10.5 santimetre azalmış. Yani koltuklar birbirlerine yaklaşmış.
Buna benzer bir haberi yapmıştın sanki.
Olabilir.
Bu koltuk araları ile ilgili.
Evet, bu koltuk araları ile ilgili bir haber değil Allah'tan. Ama tamam, evet. Tabii bu mesafeyi kısaltmanın bir diğer sorunu da koltukların, sen kısaltıyorsun ama yatma seviyesinde bir değişikliğe gitmiyorsun.
Mehmet, ne oluyor? Bu nedir, konu neyle ilgili? Mesafelerle ilgili değilse.
Uçaklarda artık koltukları yatırmayı engellemeye başlamışlar. Artık koltuklar kısa mesafelerde dereceyi 10 dereceyle kısıtlamış. Bir şöyle kafanı biraz bir tık geriye götürebiliyorsun, o kadar.
Zaten en sinir olduğum şey uçakta. Ve hemen de söylerim. Bunu bu kadar eğmenize yatırmayın yani.
Ama o da diyor ki bak, bunu, bu sisteme izin vermişler veya önümdeki yatırmış, ben ne yapayım diyor mesela.
Ben de diyorum ki sen de önündekini uyar. Yani, burada ben bacağımı uzatacak işte, yer kalmadı.
İşte bu kavgaların önüne geçmek için hava yolları bunlar yatırmasın.
Herkes
evet. Bu kısa mesafelerde dimdik kasık gibi gitsinler demiş.
Bence de.
Yani olay bu.
Çünkü insanlar abartıyorlar. Hani tabii ki belli bir yatış pozisyonu ihtiyacın olur. Hafif gözünü kapar, toplantıya gidiyorsundur. Hani bir uyuman gerekir falan. Anlıyorum. Ama bu kadar abartıyorlar. Yani eskiden otobüs koltuklarında söylenirdik. Şimdi trenlerde. Eman şimdi uçaklarda.
Bu arada Skift diye bir şirket varmış. Bu Skift haber şeyi mi? Araştırma firması mı? Bu firmanın Amerika'da, hiç Türkiye ile alakalı bir şey değil makale. Fakat diyor ki işte Skift'ten Ekrem Dimbiloğlu'nun verdiği direktörmüş kendisi. Diyor ki hava yolları optimal tecrübeyi yaşatmak için bu tür değişikliklere gitmeye başladılar. Yani business class'tan eco class'a kadar bütün koltukların artık yatma derecesini kısıyorlarmış.
Business'te
biraz daha az azaltmışlar. Kısa mesafelere gideceksin. Tabii uzun mesafelerde koltuk aralıkları hala açık olduğu için yatırma imkanı devam edecekmiş. Bizim yaşadığımız yatma tecrübeleri mesela işte İstanbul-Ankara, İstanbul-Antep uçuşlarında, ya sabahın 5'inde uçağa bindim, 7'ye kadar gideyim şurada bir uyuyayım dediğinde koltuğu yatıramayacaksın.
Şimdi benim şöyle bir teorim var Mehmet. Hı. Uykusu olan, uyuyabilen insan her ortamda, her açıda, eğimde uyur. Mesela benim gibi. Tren, uçak, araba fark etmez. Eğim fark etmez. Yani dimdik bile uyuyabilirim. Tamam. Avuda kalkıp bile uyuyabilirim. Yani sıkıntı yok. Uykum varsa. Mesela şu anda çok var. Şimdi havalarda ısınacak inşallah. İstanbul'a bahar geldi. Evet. Çok şükür. Ama havalar bir türlü ısınmıyor. Buradaki göndermemi anladın sanıyorum. Çünkü Mehmet haberlerine o kadar bakmasına rağmen, benden daha fazla saatlerini harcamasına rağmen, ben konuşurken halen web sitesini okumakla meşgul. Ona ben ve tekrar etmek durumunda kalıyorum. Mesajımı anladın mı Mehmet?
Anladım.
İstanbul'a bahar geldi ama havalar bir türlü ısınmadı hala diye.
Evet.
Tamam. Şimdi bu şekilde aslında baharla birlikte havaların ısınmasıyla özellikle karıncalar çok evin içine girmeye başlıyorlar. Özellikle bizim gibi bahçesi büyük bir apartmanda oturuyorsanız her türlü haşereye hazırlıklı olmak lazım. Ya öldürmek çok kötü bir çözüm. Sonuçta pıtı pıtı yürüyorlar. Bakıyorsun mutfak kenarı tezgahında, pencerenin önünde. Ama Allah'tan tabii ilaçlama da olmuyor. Sadece karınca için değil de başka küçük işte börtü böcek için de doğal yöntemler varmış. Hmm. Ve ben bilmiyordum ki bir nanenin, bir kahve telvesinin, tarçın ya da sirkeli narenciye suyunun bütün karıncaları kaçırdığını.
Hmm.
Evet.
Denersin artık.
Deneyeceğim. Balkon tarafında özellikle. Haberim kısa ve öz.
Çok öz oldu. Şimdi senin merak ettiğin habere geldik.
Aa, evet.
Şimdi 2019'da artık bu iş kadınları talepleri doğrultusunda onların hem bilgisayar taşıyabilecekleri hem de şık gözükecek çantaların yılı diyor. Ve hiç bilmediğimiz markalardan çok enteresan tasarımlar. Hatta işte bazısı şık bir çantayken aynı zamanda sırt çantası olarak da kullanılabilen, yani ağır laptop olunca içinde hep bir, evet, ağırlık oluyor. Gerektiğinde böyle taşınabilen çantalar. Bu makalede aslında farklı markalardan bahsediyor. Bir kısmı da hatta bavul şeklinde.
İşte ya bu kadara
mesela
gerek.
Mesela Cook ve Albert diye bir şey. Minicik bir çanta, hemen böyle içine elbiseni koyuyorsun ama iş çantası gibi gözüküyor. MZ Wallace diye bir şey. Bunların hepsinin bağlantısını yine web sitemde vereceğim. Şey, kıldığında bu çantaların fiyatları ucuz değil. Adı
bu
üstünde
ne ya?
Tasarım,
695 dolar.
Tasarım olduğu zaman sırf 695 dolar değil 895 dolara da olanlar da var. Kuyana diye bir marka var mesela. İyice gene şık. Ve bunların hepsinin bakıldığında 400, fiyatları 500 dolar. Dolarlardı.
Bu güzel.
Marshall diye başka bir marka var. Hepsinin farklı özellikleri, farklı amaçları var. En ucuzu da minicik bir çanta olan Latitude. O da 100 dolar. Bu da Amerikan fiyatları. Bunlar Türkiye'ye gelirse zaten çarpı 2 gibi bir şey olur muhtemelen. Hani böyle tasarım şeyler, ülkede bulunmayan şeyleri beğenir. Yani Amerika'ya gidiyor olsak kesin bir şey alırdın. Değil mi böyle bir şey?
Evet. Bütçe ayırmayı seviyorum bunlar için. Artı alamasam bile gerçekten bakmayı da seviyorum. Hoşuma gidiyor.
Hmm.
Keşke yeteneğim olsaydı da böyle biraz bir şeyler tasarlayabilseydim. Tabii burada fikir çok önemli. Yani sadece yetenek de değil. Tamam, bir ihtiyaç ortaya koyacaksın. Bunu işte çevreye saygılı sürdürülebilir şekilde araçlardan yapacaksın. Yani hep bir purpose'la hareket edeceksin. Sadece dur yapayım da işte böyle güzel bir şey olsun. Bir de ben bunu pahalıya satayım. Kaliteli değil. Aslında çok amaçlılık gibi.
Evet, evet.
Değil mi?
Yani hem bir göze hoş gözükecek hem de malzeme ve bunun tasarımlar bir seviye, daha sonra da bir de üretimi var. Çünkü bir şey üretmek ve çok sayıda üretmenin hem mali yükü var
hem de tasarladığın gibi de çıkmıyor sonucu.
Evet, işte doğru üreticiyi bulmak, yurt içinde mi üreteceksin, yurt dışında Çin'de mi üreteceksin, Çin'de üretirsen gideceksin, kaç gidecek gelecek şeyler.
Biz hatırlıyor musun evlenmeden önce ben şimdi evde çalışma masası istiyorum kendime. bayağı bir çalışma masası araştırdım. Böyle İtalyan dergilerinden, tasarımcılardan. Ve ben böyle bayağı bir yani bütçemi de ayırmıştım. Hani millet çeyiz falan şey yapar. Ben de o çalışma masasını istiyordum yeni evimde, işte evleneceğiz Mehmet'le. Her neyse bir tane buldum İtalyan bir dergide. Baba dedim sen bunu çiz. Babam çizimi çok kuvvetlidir, çok iyidir. Ondan sonra böyle işte ölçüleriyle falan babam çok güzel çizdi. Yemek salondaki yemek takımını aldığımız mobilyacıya götürdük. Abi yapar mısın? Yaparım dedi, yani hiçbir şey dedi. Bu dedi çok basit bir şey dedi. Ama işte o şıklık, sadelik, zevk, hani o detaylarda gizli aslında. Adam basit bir şey dedi. Ben zaten orada hafif bir böyle bir içim rahat etmedi yani, onu hissetmiştim. Ve tabii ki ürün geldiğinde oradaki çizimle hiçbir alakasının olmadığını gördük. Hayatımın en kötü tecrübesiydi. Halen o masayı kullanıyorum ve hiç de sevmiyorum. Bak kaç sene oldu? 2011'de.
Sana son zamanlarda IKEA'da gösterdiğim bazı ya çalışma masaları.
Ya alacaksın IKEA'dan, ha ne kadar güzel. Hayır.
Masif ahşap masaları var, çok güzel
tabii,
ufak.
Tabii. Evet, evet. Ondan alsam
aslında
daha iyi.
En güzeli
zaten.
Tabii ki artık Türkiye'den
ya,
çıktı.
Ya Crate and Barrel. Neydi evet. Oradaki? Oradaki yatak odaları, çalışma masaları, yemek, her şey çok mükemmeldi. Zaten ilk Amerika'da keşfetmiştik. Hayır her neyse, o çok kötü bir tecrübe oldu. Keşke IKEA'dan alsaymışım.
Evet. İstersen bu haftayı biraz kısa olacak ama burada keselim mi?
Keselim.
O zaman benim gene uyarılarımı vermem gerekiyor. Eğer öncelikle bütün bu sohbetlerde bahsettiğimiz konular bizim 35mm.com adresinde havadan sudan bölümünün altındaki ilgili sayfada yer alıyor. Hafta hafta bulabilirsiniz. Bunun dışında aynı sayfanın altına arzu ederseniz yorumlarınızı da bırakabilirsiniz. Ama yorumlarımı herkes okumasın, sizle paylaşalım, paylaşayım derseniz bize bir e-posta atabilirsiniz. havadansudan@35mm.com. Onun dışında Facebook grubumuz var. Hani bir aksilik oldu, biz bu hafta yayın yapamıyoruz gibi duyurularımızı da oraya atıyoruz. Onun dışında dinleyicilerimiz sağ olsun kendilerine ilginç gelen haberleri de bazen oradan paylaşıyorlar ve bazen biz de oradaki o haberleri kullandığımızda, nadiren olsa da oluyor. Bunun dışında
Twitter'ı var.
Twitter var ama Twitter'ı
kendi
çok
kişisel
hesaplarımız olarak kullanıyoruz. Öyle çok havadan sudanın bir tek bölüm yayınlandığı zaman duyurusunu oradan geçiyoruz.
Evet. Benim Hande Tek Tuğra, senin
benim
de
35 milimetre. Bunun dışında arzu ederseniz Apple iTunes'a yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Google Play var. Spotify'dan yayınlanıyoruz ama Spotify'da henüz yorum yazma gibi bir opsiyon yok. Böyle çeşitli kanallara da arzu ettiğiniz takdirde bölümlerimizle ilgili yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle, sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Müzik Arda Görgün.